Ayrım 3.
Dick bir şeytanlık düşündü. Telgrafçılardan birini ikinci çağlayanın orada bir kulübede sarhoş etti. Adamcağız yerde sızmış yatarken de rakip bir ajansın çok güvenilir muhabirinin büyük güçlüklerle elde ettiği gizli haberleri ele geçirdi. Yazının örneğini çıkardı, tarpın hava verdi. O da aşkta olduğu gibi savaşta da her yola başvurmakta sakınca yoktur bahanesiyle bundan pek meraklı güzel bir yazı çıkardı. Sonra buna karşılık o da bir şeytanlık düşündü. Neyse iki arkadaşın birlikte ya da ayrı ayrı becerdikleri büyük işleri anlatmaya kalkacak olursak ciltlerce kitap yazılır. Kaçmayıp kendi istekleriyle düşman askerleri arasında çevrili kaldılar. Az daha bozguna uğramış askerler onları kılıçtan geçireceklerdi. Yük develerinin üzerine tüneyerek sabah serinliğinde savaş ettiler. Kör edici bir güneş altında o yorulmaz ufacık mısır atlarının üzerinde hiç seslerini çıkarmadan sarsılıp durdular. Bir gece bindikleri savaş gemisi gizli bir kayaya çarpıp da karnı yarılınca Nil'in sığ yerlerinde sularla boğuştular. Şimdi onları yeniden bulduğumuzda taşıma gemilerinin birlikten geri kalanı manga manga boşalttığı kumsalda oturmuşlardı. Torpenhow giysilerinin en değerlisinin yama işini bitirince evet dedi. Pek yaman oldu bu iş. Dick hangi iş diye sordu. Senin yama işin mi yoksa çarpışma mı? Bana sorarsan ikisi de bir kapıya çıkar. Ne çok şey isteyen bir adamsın sen de. Senin hatırın için Eriole gemisinin üçüncü çağlayanın üzerine çıkarmak gerek sanırım. 81'lik topları da Gatkula. Bana gelince pantolonum yeter de artar bile. Tarpenhow bunları söylerken kendini her açıdan gösterebilmek için soytarıların yaptığı gibi ekseni çevresinde ağır ağır bir döndü. Dick çok güzel diye haykırdı. Hele bezin üzerindeki harfler GBT. Anlaşılan Hindistan'dan gelme bir çuvalmış. Gümrük Birliği treni. Hiç de değil, bunlar benim baş harflerim. Gilbert, Belling, Tarpenhow. Bunun için kestim ya ben paçayı. Yahu ne halt ediyor develer şurada? Tarpenhow elini uzatıp gözlerine gölge düşürerek öbek öbek çalılıklar serpili ovaya doğru baktı. Tam o sırada öfkeli öfkeli bir borazan öttü. Kumsala dağılmış adamlar silahlarının eşyalarının başına koşuştular. Dick hiç istifini bozmadan yıkanma saatinde baskına uğrayan Pisa askerleri dedi. Tabloyu hatırladın mı? Michelon'un. Resme her yeni başlayan onun örneğini çıkarır. Anlaşılan çevremizdeki bütün çalılıkların arası düşman kaynıyor. Irmağın sağ yakasında develerinin yanında dinlenmekte olan askerler yayaları yardıma çağırıyordu. Irmağın üst başından gelen boğuk çığlıklarda birliğin geri kalanının tehlikeyi sezip koşuştuklarını gösteriyordu. İngilizler de ateş etmiyorlardı. Savaş düzenine girebilmek için zaman kazandıklarına seviniyorlardı. Kumsaldakiler de arkadaşlarının yanına geldiler. Gemiler ses işitimi uzaklıktan ayrılmamaya bakarak akıntıdan yukarı çıkarlarken askerlerini en yakın kıyıya çıkardılar. Gemilerde hastalarla birkaç da nöbetçi kaldı. Bu arada Arap söyleyici öğütlerini bitirdi. Dinleyicileri haykırarak alkışladılar. Tarpenhow asker kalabalığının en sıkışık yerinden dirsekleriyle yol açarken Mehdi'nin gözü dönmüş adamları sanırım bunlar diye mırıldandı. Yalnız bu bölgedeki oymaklar bize karşı değildirler, onu bilirim. Dick, öyleyse demek ki Mehdi bir kenti daha kaldı. Artık işi kalmayan bu uluyan ifritleri de bizim işimizi bitirmeye yolladı dedi. Versene bana şu dürbünü. Bir assubay, bizim öncüler uyarsalardı ya bizi diye homurdandı. Kuşatıldık. Daha ne bekliyoruz? Niye ateş açmıyoruz? Hadi çocuklarım, çabuk olun. Askerleri itelemeye gerek yoktu. Hepsi kendiliklerinden soluk soluğa koşup savaş düzeninin taburun kanatlarına katıldılar. Biliyorlardı ki savaş başladı mı uzakta kalanlar için ölüm aşağı yukarı %100'dür. Taburun köşelerinden birine yerleştirilmiş 150'lik küçük toplar Birden oyunu açtılar. Sonra tabur bir tepeyi ele geçirmek üzere sağa doğru ağır ağır açılmaya başladı. İngilizler bu biçim savaşmayı çoktan öğrenmişlerdi. Bu zevki yeni tatmıyorlardı. Hem o biçimde tabur oluyorlardı. Boğucu sıcakta. Hep o toz meşin kokusu. Düşmanın hep o çılgınca saldırışı. İnsandan kalenin hep o en zayıf yanına yüklenme. Birkaç dakika göğüs göğüse umutsuzca bir vuruşma. Sonra çölün sessizliği. Bu sessizlik içinde yalnız atlıların önünden kaçanların haykırışmaları. En sonunda tabur artık aldırmaz olurdu. Toplar aralıklı gürlüyordu. Tabur ağır ağır yer değiştiriyor, develer buna kızıp homurdanıyorlardı. Derken 3000 savaşçı saldırıya geçti. Bunlar açık ateşe karşı toplu saldırılmaz diye hiçbir kitapta okumamışlardı. Tek tük birkaç tüfek sesi yaklaşmakta olduklarını haber verdi. Önde yol gösterir gibi az sayıda atlı bulunuyordu ama kalabalığın büyük çoğunluğu yarı çıplak insancıklardı. Ellerinde silah olarak da mızrak, kılıç. Boyuna çöllerde savaştıkları için çölden gelme içgüdü, taburun en zayıf yerinin sağ kanat olduğunu onlara haber vermişti. Besbelli oraya saldırdılar. Mermiler geçerken onları orak gibi biçiyor, aralarında birden boş yollar açıyordu. Kent ili topraklarındaki şerbetçi otu tarlaları önünden tren son hızla geçerken nasıl yol yol açılıp sonra çabucak kapanırsa bu gedikler de öyle kapanıveriyordu. Topçular yaylım ateşlerini en uygun zamana saklamışlardı. Şimdi düşmanı yığın yığın yere seriyorlardı. Hiçbir uygar askeri birlik onların açtıkları cehenneme dayanamazdı. Sağ kalanlar ayaklarına takılan ölülerden sıyrılmak için üzerlerinden sıçrıyorlardı. Yaralılar sövüp sayıyor, sürükleniyor, sonra yere seriliyordu. Öyleyken gene de o insan kalabalığı değirmenin setti üzerinden aşan kara bir sel gibi gelip gelip taburun sağ kanadının ortalık yerine yükleniyordu. Derken toz içindeki dizi dizi askerlerle çölün uçuk mavi gökleri, duman çevrintileri içinde yitti gitti. Kuruyup kavrulan çalı yığınları, kızgın yer üzerine serpili kayalar birden pek büyük bir önem kazandılar. Savaşçılara can kurtaran simidi işini görüyorlardı. Bozguna uğramış kaçarlarken kayadan kayaya, çalıdan çalıya atlıyorlar, arkadaşlarına ulaşabilmek için böylece sürüne sürüne gidiyorlardı. Bu savaşın düzenli bir savaşa benzeyen tek yanı yoktu. Yerliler karşılarındakilerin dört kanadına birden saldırabilecek sayıda görünüyorlardı. İngilizlerin tek yaptıkları karşılarında ne görürlerse üzerine ateş etmek, hatlarını kim yararsa sırtına süngülerini saplamaktı. İçlerinden biri öldü mü de öldürenin dipçikle işini bitirmekti. Dick önce sabırla bekledi. Yanında Tarpenhow'la bir de genç bir hekim vardı. Sonra bu hareketsizliğe dayanamaz oldular. Saldırı geri püskürtülmedikçe yaralılara bakılamazdı ki. Üç delikanlı taburun en zayıf yanına doğru ilerlediler. Bu sırada dışarıdan karşı konulmaz bir saldırı oldu. Mızraklar ıslık çalaraktan geldi geldi saplandı. Bir atlı arkasında 40-50 savaşçıyla fırladı, haykırarak kılıç sallayan dizilerin içine daldı. Taburun sağ kanadı çöktü, bütün öbür kanatlardan yardıma koştular. Yaralılar ancak birkaç dakikalık ömürleri kaldığını anlamışlardı. Düşmanlarını ayaklarından yakalıyorlar ya da atılmış bir tüfeğe doğru sürüne sürüne gidip kargaşalığın ortasına gelişi güzel ateş ediyorlardı. Dick miğferinin üzerinden kafasına hızla vurulduğunu duydu. Tabancasını köpük içinde bir kara surata çekti. Kara suratın surata benzer yeri kalmadı. Tarpenhow bir arabın vuruluşuyla devrilmişti ama düşerken o da onu sürüklemişti. Şimdi yerde düşmanının kolları arasında debeleniyor, onun gözlerine oymaya çalışıyordu. Hekim o ufacık kılıcını ulu orta sallıyordu. Miğfersiz bir asker de Dick'in omzu üzerinden ateş ediyordu. Dick'in yüzü alevli barut tanecikleriyle delik deşik olmuştu. Dick içten gelen bir duyguyla Tarpenhow'a doğru döndü. Tarpınhav düşmanının elinden kurtulmuş, baş parmağını pantolonunu silerekten doğruluyordu. Arap iki eli yanında korkunç bir çığlık attı. Sonra mızrağını yeniden kavrayarak Tarpınhav'ın üzerine saldırdı. Tarpınhav dikin tabancasının korumasına sığınmış, yeniden soluk alıyordu. Dik iki kez ateş etti, adam devrildi, kımıldamadan kala kaldı. Yüzü göğe doğru çevrilmişti, bir gözü yoktu. Tüfek ateşi bir kat daha arttı. Yalnız bu yaylım ateşe şimdi sevinç çığlıkları da karışıyordu. Düşmanın saldırısı başarısız olmuştu. Kaçıyorlardı. Taburun içi mezbaya dönmüştü. Yer çevre kasap dükkanını andırıyordu. Dik çılgına dönmüş adamların arasından sendeliğe sendeliğe kendine yol açtı. Düşmanın arta kalanları geri çekiliyordu. Arkalarında bir avuç İngiliz atlısı düşmüştü. Biraz sonra gözden gittiler. Dizi dizi ölülerden uzakta kaçarken atılmış, kana bulanmış bir Arap mızrağı bir çalı yığınının üzerinde yatıyordu. Onun ötesinde çölün karanlık, sonsuz düzlüğü uzanıp gidiyordu. Güneş batarken ışınlarından biriyle mızrağa dokundu, onu kızgın bir kızıla buladı. Dik tabancasını kaldırdı, ufka doğrulttu. Issızlığa bir renk katan bu kızıl çamur lekesine gözü takıldı kaldı. Dört bir yanındaki gürültüde gittikçe hafifler, durgun bir denizin kıyıya vurup geri çekilen sularının şıpırtısını andırır gibi oluyordu. Görüyordu, elinde tabanca vardı, karşısında o kanlı leke. Yanında da göremediği birinin sesi, tıpkı eskiden olduğu gibi. Belki de yeryüzüne daha önceki gelişinden kalma bir ses. Ne olacak acaba diye bekledi. Derken başının içinde bir şey çatlar gibi oldu. Bir ara kendini karanlıkta buldu, acı veren bir karanlık. Gelişi güzel ateş etti, kurşun çöle doğru giderken de kendi kendine vuramadım diye mırıldandı. Artık kurşun kalmadı, çabuk eve dönelim. Elini alnına götürdü, çekti, baktı, kan içinde. Tarpınhav, fena yaralandın azizim dedi. Biraz da benim yüzümden. Sağ ol, dik dur, burada bayılma sakın. Dik, daha aşağıdan nişan al. Biraz da sola doğru gibi pek iyi anlaşılmayan bir şey mırıldanarak Tarpınhav'ın omuzuna devrildi, kas katı kaldı. Sonra yere kaydı, bayıldı. Tarpınhav ona sarıldı, sürükleye sürükleye bir hekimin yanına kadar götürdü. Ondan sonra oturdu, olup bitenlerin haberini yazmaya koyuldu. Kanlı bir savaş oldu bu. Ordumuz da bir kere daha gösterdi ki falan filan diye yazarken pek hoşuna gidiyordu. Bütün gece askerler topların yakınında uzanmış dinlenirlerken, kumların üzerinde kapkara, kocaman bir şey oynadı durdu. Uğursuz Hartum, öldü, öldü, öldü diye haykıraraktan. İki İngiliz gemisi kentin ağzında kayalara çarpıp battı. Tayfalar bir teki kalmamacasına öldürüldü. Hartum öldü, öldü, öldü. Ay batıncaya kadar o kapkara kocaman şeyin kumların üzerinde oynayıp durduğunu gördüler. Yalnız Tarpınhav bakmıyordu bile. Dik'in başında bekliyordu. Dik, ilgisiz duran Nil'e, boyuna "Mezi, Mezi" diye yalvarıp duruyordu. Tarpınhav örtüyü kenarlarından elinden geldiğince sıkıştırmaya çalışırken kendi kendine "Şuna bak hele" diyordu. Görünüşü tam bir erkek. Öyleyken hep bir kadını anıyor. Doğru ya, sayıklamanın bu türlüsünü ilk kez görüyor değilim. "Al Dik, iç." Dik içiyor. "Sağ ol Mezi" diyordu. Birkaç hafta oluyordu. Sudan seferi sona ermiş, Dik'in kırılan kafası onarılmıştı. Merkez basın ajansı kendiliğinden gelme ressamına az buçuk bir para göndermiş, bunun az oluşunu haklı göstermek için çalışmalarından pek de memnun kalmadıklarını belirtmeyi de unutmamıştı. Dik çeki Kahire'den aldı, mektubu Nil'e attı. Tarpınhav'ın eline hararetle sıkarak ayrıldı. Tarpınhav İngiltere'ye dönüyordu. "Kendime biraz izin vereceğim," dedi. "Londra'da nerede kalacağımı daha bilmiyorum ama kısmet olursa birbirimizi gene buluruz." "Peki sen burada mı kalacaksın? Biliyorsun ki bizimkiler aşağı Sudan'ı alıncaya kadar çarpışma falan olacağı yok. Hadi hoşça kal. Paran kalmayınca beni ara. Nerede bulunduğunu bana bildirmeye bak." Dick, Kahire'de, İskenderiye'de, Port Said'de, özellikle Port Said'de dolandı durdu. Yeryüzünün birçok ülkelerinde insan ahlaksızlarla karşılaşır, hepsinde de türlü kötü işlerle, bu kent ise dünyadaki bütün kötülüklerin, ahlaksızlıkların kumkumasıdır. Tuzlu göllerinin havasında durmadan ılgımların titreştiği bu kıyıları kumluk, cehennemde sabredip biraz beklediniz mi? Önünüzden şu ya da bu bakımdan adları pazara çıkmış erkeklerle kadınlardan çoğunun geçtiğini görürsünüz. Dick hiç de iyi tanınmamış olan pek de gürültülü bir evde oda tuttu. Günlerinin öğleden sonrasını ya Rıhtım'da ya da Shepherd's Oteli'nin taraçasında geçiriyor, tanıdıklarla hoşbeş ediyordu. Bunlar arasında ulu orta konuştuğu zarif İngiliz kadınları da vardı. Ötekiler işi başından aşkın gazeteciler, donanma taşıt gemilerinin kaptanları, sayısız subaylardı. Pek öyle iyi sayılmayacak mesleklerden de birçok kişi. İncelemeleri içinde doğunun, batının bütün ırklarından istediği örneği bulabiliyordu. Hem de özelliklerini daha belirli bir biçimde ortaya çıkaran canlı bir coşkunluğun etkisi altında. Kumar masalarında, esrar kahvelerinde, daha başka kötü yerlerde. Oyalanmak isterse kanalın çeşitli görünüşleri, kıvılcımlı kumlar, geçen gemiler, İngiliz ordusunun beyaz hastaneleri vardı. Kaderin sunduğu bütün konuları kara kalemle, yağlı boyayla istediği gibi çiziyordu. Böyle bir kaynak bulamazsa yeni belgeler aramaya koyuluyordu. Güzel bir işti bu ama kesesinin dibine de darı ekiyordu. Yılda 120 liralık gelirinin dörtte birini önceden almıştı. Kendi kendine artık iyicene çalışmalıyım yoksa açlıktan ölürüm diyordu. Tam o sırada İngiltere'den tel geldi, Tarpenhaugh'dan. Çabuk gel, buraya alındın, bekliyorum. Dick'in yüzünde içten bir gülümseme ışıdı. Yaşasın, iyi haber dedi. Bu akşam bir hovardalık edeyim. Vallahi tam sırasında geldi. Kalan parasının yarısını hemen tanıdığı bir karı kocanın avuçlarına saydı. Bu, Bayan Binat'ın ne iş yaptıklarını anlatmak için Dick'in onlara ne ısmarladığını söylememiz yeter. Tek başına kendim için zengibarlı oyuncu kızlarla en iyisinden bir cümbüş istiyorum. Bay Binat gene kör kütük sarhoştu. Bayan Binat ise aşırı ölçüde saygılı bir tavırla gülümsedi. Beyefendi kendileri için bir iskemle isterler elbet. Beyefendi resim yapacaklar değil mi? Beyefendinin çok tuhaf bir eğlenme tarzı var. Binat dükkanın gerisinde açılır kapanır bir karyolaya uzanmıştı. Bir ara başını kaldırdı, korkunç sarılıktaki yüzü göründü. Anlıyorum diye kekeledi. Anlıyorum beyefendiyi. Ressam. Ben de ressamdım eskiden. Beyefendi de cennete sağ gidecek. Yılık yılık gülüyordu. Genç ressam, sen de geleceksin. Oyuncu kızları görmeye Binat baba dedi. Sana ihtiyacım var. Yüzümü çizmek için, öyle değil mi? Yüzümün resmini yapmaya, başımı da belaya sokmaya. Yo yo istemem. Şeytan bu. Ya da celesteciyim, hiç olmazsa biraz daha para iste ondan öyleyse. Mübarek adam başladı ezilip büzülerek inlemeye. Karısı Port Said'de parayla alınmayacak bir şey yoktur dedi. Kocam da cümbüşe katılacaksa bu eder ne eder bakayım bir altın daha oldu mu? Dick bu bahşişi de verdi. Çılgınca oyun hemen o akşam karı kocanın evlerinin arkasındaki avluda başladı. Anaç hatun sarı omuzlarından aşağı kayıverecekmiş gibi duran mor bir ipekli entari giymişti. Piyanoya geçti. Avrupa meyhane havaları çalıyor, tavana asılı gaz lambalarının ışığında zengibarlı oyuncu kızlar da çırılçıplak çılgıncasına tepinip titreyip duruyorlardı. Binat bir iskemleye yığılmıştı. Önce gözlerini dikip hiçbir şey görmeden öyle baktı baktı. Sonra o tuhaf oyun havaları, oyuncu kızların baş döndürücü kıvrılmaları, adamın damarlarında kan yerine akan ispirtoyu tutuşturdu. Yüzü çirkin bir açlıkla parlar gibi oldu. Dick onu çenesinin altından tutarak başını ışığa doğru çevirdi. Duvara dayanarak ayakta resmini çizmeye başladı. Bayan Binat onun çalışmasına bakıyor, 32 dişini göstererekten sırıtıyordu. Bir saat sonra lambalar iz çıkarmaya başladı. Oyuncu kızlar birer birer kendilerini basılmış toprak yere attılar. Dick resim defterini kapadı, uzaklaştı. Dick defterini kapamadan önce adamın oraya bir göz atmasına fırsat vermişti. Binat anlayan bir gözle bakmıştı. Dick giderken arkasından inler gibi söyleniyordu. "Bu ben ha, herkese gösterip öyle söyleyeceksin ha." Karısı, "Beyefendi parasını verdi," dedi. "Beyefendi ne isterse onu yapar. Beyefendiyi gene bekleriz." Avlunun kapısı kapandı. Dick en yakın kumarhaneye gitmek üzere kumluk yoldan karşıya geçti. Kendi kendine, "Talihim yaver giderse işim keka. Talihim bozuk giderse burada kalmak zorunda kalacağım," diyordu. Talihi iyi gitti. Markalarını masanın üzerine acayip bir biçimde dizdikten sonra sayılara bakmaya korkarak 3 dönüşü bıraktı geçsin. Dördüncüsü de bir de baktı, 20 lira kazanmış. Kazandıklarını toparladı, çıktı, limana indi, külüstür bir yük gemisinin kaptanıyla hemen anlaştı. Birkaç gün sonra Londra'daydı. Paradan yana gerçekte gönlünün istediğinden biraz daha hafif olarak. Kenti kalın, kara bir sis kaplamıştı. Sokaklarda da hava pek soğuktu. Çünkü yazdı İngiltere'de. Dick, batı kesimine doğru gitmek üzere rıhtımdan uzaklaşırken kendi kendine "ne rahatsız edici, üzüntülü bir hava," diyordu. "Hiçbir şey değişmemiş. Ben ne yapacağım şimdi?" Birbirine girmiş evler onun bu sorusuna karşılık vermediler. Bir ara durdu, baktı, gözlerini gürültülü bir gidiş gelişle dolu o uzun karanlık sokaklarda gezdirdi. "Ey yurdumun tavşan yuvaları," dedi. "Yakında sizi ne bekliyor biliyor musunuz? Peki söyleyeyim. Bana köleler, güzel hizmetçi kızlar bulmak zorunda kalacaksınız. Kralların hazinelerinden bir parça vereceksiniz bana. Şimdilik giysi ister bana, ayakkabı da ister. Her şeyi şöyle iyicene bir çiğneyebilmek için." Hızla ileri doğru bir adım attı, baktı ayaklarının bir teki yandan pek kötü delinmiş. Teknedeki sakatlığı incelemek üzere eğilirken yanından geçen biri çarptı, yaya kaldırımından aşağı itti. "Dick, güzel," dedi. "Bakıyorum başkalarıyla görülecek hesaplarımız var daha. Yakında ben sizi itip kakacağım." Şöyle adam akıllı birkaç giysiyle, oldukça ince iş bir çift ayakkabıyla hayli para gider. Dick mağaza mağaza dolaşmasını bitirdiğinde kendine bir süre gidecek kadar düzgünce bir kıyafet düzmüş olduğu kanısındaydı ama cebinde kala kala 2,5 lira kaldığını da biliyordu.